Yılbaşının Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından, canlı yayından sizlere sesleniyoruz. Bugün gerçekten çok heyecanlı, çok coşkuluyuz. Çünkü sizlere bugün İstanbul'dan, Atatürk Havalimanı'ndan 4. Etnospor Kültür Festivali etkinlik alanındaki TRT standımızdan sesleniyoruz. Geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin bugün ikinci günündeyiz. Etkinlikler tüm hızı ve heyecanıyla devam ediyor. Bu yılki festival pilavdan dönenin kaşığı kırılsın sloganıyla sen de ok at, güreş tut, at bin diyerek sesleniyor katılımcılarına. Sevgili dinleyicilerimiz, Etnospor Kültür Festivali 4. yılında renkli ve özgün içeriğiyle, azim ve kararlılık ve mücadele vurgusuyla 4 gün sürecek bir şölen vaat ediyor meraklılarına. Festivale ilişkin tüm detayları değerli konuklarımızdan alacağız. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan, Ankara'da teknik masada Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sizlere güzel bir gün, güzel bir program ve etkinlik alanındaki tüm misafirlerimize de güzel bir dakika geçirmelerini diliyoruz. Değerli konuklarımız olacak sevgili dinleyicilerimiz. Onlarla bugün bu etkinlikte bir aradayız. Dünya Etnospor Konfederasyonu Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü bizlerle birlikte olacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Safiye Baki Hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Ve atlı okçuluk milli sporcusu Ayşe Melek Okuyucu Hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Güzel bir program olsun. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuklarımızı mikrofona davet ediyoruz.
Thank you. Batı benim, kuzey benim, güney benim. Hey, hep kardeşiz, tek milletiz. Ana yurdum, Türkiye'm benim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, 4. Etno Spor Kültür Festivali TRT standından sesleniyoruz. Bir kez daha sizlere değerli konuklarımızı aldık. Değerli konuklarımızın hemen isimlerini paylaşayım sizlerle. Dünya Etno Spor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Safiye Baki bizlerle birlikte. Sayın Baki, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Herkese merhaba, bütün dinleyenlere.
Ve Dünya Etno Spor Konfederasyonu Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü Beyefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz alanımıza.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, aslında biz geldik ve bu kadar coşkulu, bu kadar harika bir ortam olduğunu açıkçası hissettik ama bilmeden geldik. Gerçekten mükemmel bir atmosfer karşıladı bizi. Emeklerinize sağlık. Sizin ve ekip arkadaşlarınızın, Etnospor'da görevli herkesin, öncelikle onlara selamlarımızı ileterek başlayalım yayınımıza. Bahseder misiniz etkinlik kapsamında neler olacak? Gerek çocuklara yönelik, gerekse yetişkinlere yönelik neler var?
Çocuklarla ilgili isterseniz Zeynep Hanım bahsetsin. Çünkü Zeynep Hanım aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde somut olmayan kültürel miras alanında uzman bir kişi. Burada çocuk oyun alanında da bize çok farklı çocuklu oyunlarını burada deneyimleyerek öğretiyor. O konuda uzman olduğu için isterseniz bunları Zeynep Hanım'dan dinleyelim.
Tabii ki memnuniyetle, buyursunlar. Geleneksel çocuk oyunları alanında aslında çok canlı bir ortam var. Gerçekten çok heyecanlıyız. Burada hem çocukları ağırlıyoruz ama aynı zamanda yetişkinleri de ağırlıyoruz.
Yetişkinler de kendilerini çocuk gibi hissedecekleri bir ortam buldular değil mi?
Evet, kesinlikle. Ve kuşakları buluşturuyoruz. Çünkü artık ve çocukların sosyalleşmesini sağlıyoruz. Çünkü artık iletişim kuramadıkları, sürekli telefonla iletişim kurdukları ve ekrana dayalı bir oyun sistemi geliştiği için, ekran oyunları adını verdiğimiz bir oyuna dayalı uygulamalar geliştiği için çocuklara burada gerçekten hem kültürü deneyimleyebilecekleri hem bu oyunları doyasıya oynayabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Neler var geleneksel çocuk oyunları alanımızda? Aşık var, yumurta yarışımız var, çuval yarışımız var, halat çekme yarışmamız var ve mangala yine bizim oyun alanımızda var. Onun dışında da ip atlayabilecekleri, yine koz gibi, misket gibi oyunları oynayabilecekleri, kale gibi farklı oyunları oynayabilecekleri oyunlar var. Ama onun yanı sıra da Anadolu masallarını dinleyebilecekleri ve Karagöz ve Hacivat'ı izleyebilecekleri, yine atölyelerimiz var, alanlarımız var, ıhlamur baskı yapabiliyorlar. Burada işte kalıbımı basarımın hikayesini de öğrenebiliyorlar. Aynı zamanda kendi oyuncaklarını yapabiliyorlar, kaşık kukla yapmaları için. Çünkü bu yani sürdürülebilir kalkınma için de çok önemli. Evet, kendi oyuncaklarını yapma fırsatı buluyor çocuklar. Ya da stres çarkının yanı sıra onlara gelenekte olan fırfır oyuncağı sunuyoruz. Onunla oynayabiliyorlar, kendileri yapıyorlar. Yani deneyimleyebilecekleri hem tekerle hem yine sayışmacalarla birlikte çok heyecanlı ve çok sıcak bir ortamımız var. Bütün çocukları ve yetişkinleri alanımıza bekliyoruz.
Aslında anne babalar için de çok güzel bir ortam. Çünkü kendi çocukken oynadıkları oyuncakları çocuklarına başka türlü tanıtma şansları yok. Evet. Ya da çocukluklarından kalma. Örneğin bir topaçları varsa belki gösterebilirler ama eğer yoksa, kalmadıysa
gelsinler.
Hepsini davet ediyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Peki programda hangi saatlerde burada olmaları gerekiyor?
Sabah 10'dan akşam 18'e kadar bizim alanımız sürekli olarak açık. O yüzden her an gelebilirler yani. Biz buradayız, onları bekliyoruz.
Şöyle bir krokiye baktığımızda çok geniş bir alana yayılmış durumda etkinlikler. Bu alanda farklı farklı neler var çocuklara yönelik etkinliklerin dışında gördüğünüz kadarıyla? Örneğin ben burada bir ok savaşları alanı görüyorum. 11 numarada yer alıyor krokiye göre. 10 numara çocuk oyun alanı. Önce onu da belirtelim tam. Çünkü çok büyük bir alan. Nereye geleceklerini iyice anlamış olsunlar. Han çadırımız var. Öyle değil mi? Aşık oyunu oynayabilecekleri alan var. Başka neler var?
Müsaadenizle bu soruya da ben cevap vereyim. Az önce bahsettiğiniz gibi festival alanımız oldukça büyük bir alana kurulmuş vaziyette. Biz yaklaşık olarak burada yani 350-400 bin metrekare bir alanda bir festival icra ediyoruz. Atatürk Havalimanı malumunuz yeni havalimanına bıraktı faaliyetlerini. Artık ileride önümüzdeki günlerde sanıyoruz burası bir millet bahçesine dönüşecek. Aslında bugün burada yaşanan heyecan da sanıyorum gelecekte hep devam edecek o heyecanın bir parçası olarak herhalde ilk defa bize nasip oldu diyebiliriz bu anlamda. alanımızda yani kabaca ikiye bölmek istersek bir kültürel faaliyetler var, bir de sportif faaliyetler var. Sportif faaliyetler geleneksel oyunlar ve sporlar diye tarif ettiğimiz bugün festivalde bulunan 12 farklı başlığımız var. Bunların içerisinde sayacak olursak atlı cirit, kökbörü, mangala, kuşak güreşi, aba güreşi, hedef okçuluğu, ok savaşları, şalvar güreşi, mas güreşi, yağlı güreş gibi sporlardan bahsediyoruz burada. Bir de bu sene konuk ülke olarak ağırladığımız spor alanlarında Arjantin'den Pato adını verdiğimiz bir spor var. Tabii biz konfederasyon olarak uluslararası bir yapımız var. Sadece Anadolu'da, Türkiye'de tüm dünyadaki geleneksel sporlarla ilgilendiğimiz için her yıl festivalimize yabancı ülkelerden kendi sportif faaliyetlerini sergilemek üzere konuklarımız yer alıyor. Hı hı. Geçen sene Katar'dan Katar Şahinleri burada bizim festivalimizdeydi. Aynı şekilde Japonya'nın yine yaklaşık 700 yıllık bir tarihe sahip olan Yabusame atlı okçuluğu bizimle birlikteydi. Yine Kazakistan'dan kökbörü oyuncuları bizimle birlikteydi. Bu sene de Arjantin'in pato sporu biraz bizim atlı basketbol diye tarif edeceğimiz izleyicilerin zihninde canlansın diye söylüyorum. Çünkü çok ta uzaklardan gelen bir spor. Bu sene biraz farklılık göstererek Arjantin'i konuk ettik. Arjantin'in bu sporu aslında bizim kökbörü dediğimiz izleyicilerimiz kökbörüyü daha hatırlayacaklardır. Bir kuzuyu bir oğlağı yerden alarak hedefe bırakma üzerine iki takımın mücadele verdiği bir spor. Buna çok benziyor Arjantin'in pato sporu. O da aynı şeyi aslında meşin bir topla yapıyor ve dik duran bir putaya, filesi olan bir putaya atarak aynı şeyi gerçekleştiriyor. Tabii geleneksel spor diyoruz ama biz aslında bunları gelenekte oyun diye tarif ediyoruz. Bunlar yaşamın bir nevi deneyimleri, yaşam tecrübesinin bir uzantısı olarak gelişiyor. O yüzden coğrafyalar farklılaşsa bile özelliklerinin özünde birbirini koruduğunu da görüyoruz. Çünkü insanlığın tecrübesi ortak. Bu miras insanlığın yüzyıllarca, binlerce yıldır biriktirdiği bir miras. Aynı zamanda geleceğe de katkısı olabilecek bir miras. Bugünü de aynı şekilde domine edebilecek bir miras. Biz o yüzden geleneksel sporları ve onlara bağlı kültürleri burada sergilerken hem geleceği hem de bugünü tekrardan sorunlardan arındırmak ve bugünlerde yaşadığımız bazı sıkıntılara alternatif üretmek için bunu daha çok da yapmaya çalışıyoruz. Yoksa burada yani böyle bir nostaljik bir faaliyet, bir festival yapalım, insanlar biraz geçmişi yad etsin gibi bir şeyimiz yok.
Onun da etkisi var muhakkak. Nostalji tabii çok güzel ama asıl önemli olan o kültürün devamlılığı. Çünkü büyükler az önce size de ifade ettiğim gibi çocuklarını anlatırken görsel olarak göstermekte ihtiyaç duyuyor. Çünkü sözel olarak anlattığında belki zihninde kalıcı olmuyor ama tam da işte bu tür festivallerle, bu tür etkinliklerle çocuklar görsel olarak da görme şansına sahip oldukları için sanıyorum o kültürel devamlılığı daha iyi sağlıyorsunuz bu anlamda.
Evet, yani çocuklar tabii bu işin misyon taşıyıcıları her şeyden önce. Zeynep Hocam burada yakinen şahit oluyor. İşte evlerde bilgisayardan kaldıramadığımız çocuklar burada alandan çıkmak istemiyorlar.
Evet, gözlemliyoruz.
O yüzden biz bu konuda yaptığımız şeyin bir defa en başta doğru bir şey olduğunu buradan gözlemliyoruz ve çok rahatlıkla bunu söyleyebiliyoruz. Tabii bunun fiziki, psikolojik pek çok faydası var. Yani uzmanlar yer yer bunu söylüyor. İşte bir ok atmanın konsantrasyon bozukluğuna iyi geldiğini, işte günümüzde daha çoğalarak artan hiperaktivite bozukluklarına iyi geldiğini uzmanlar da yer yer dile getiriyorlar. Bir de yani dediğim gibi çocuklar bunlarla karşılaştığında çok çabuk benimsiyorlar ve tutuyorlar. Bu geleneğin insanın kodlarında ve özünde olmasının bir getirisi. Onu anlatma gereği duymuyorsunuz çocuklara. Evet. Bazen yetişkinler işte o zihin karmaşasından dolayı yani neden geçmişe bu kadar vurgu yapıyorsunuz? Oldu bitti. Neden tekrar tekrar bunu güncelleştirmeye çalışıyorsunuz diye bizleri eleştiriyorlar.
Ama bitmedi işte. Oldu bitti
evet,
değil.
Evet. Biz ona çocuklarla cevap veriyoruz. Onlar gerçekten hiçbir izaha gerek kalmaksın direkt tutuyorlar. Tabii onlar olumlu yansımalarını da Zeynep Hocam daha iyi gözlemliyordur sanırım.
Ben küçük bir gözlem yaptım. Müsaadenizle paylaşayım. Tabii. Biz yayınımızdan önce buraya katılan katılımcı kardeşlerimizden röportajlar aldık. biz onlara teklif etmedik biliyor musunuz? Biz dolanıyorduk hani acaba kimlerle röportaj yapsak, hangi alanlara gitsek diye. Genç arkadaşlarımız bizimle röportaj yapın, bizimle yapın. Biz okçuluk alanında çalışmaya başladık. Hem de daha dün başladık. İki gündür bu etkinliğin içindeyiz. Ne olur bizimle konuşun diye ısrar ettiler. Bunu gerçekten bizzat canlı olarak şahit oldum. Çok mutlu etti bu beni. Demek ki doğru yoldayız.
Kesinlikle. Atlarla muhatap olmak da, ok atmak da gerçekten burada çok keyifli bir aktivite. Hep uzaktan bakıldığında bunlara ilişkin aslında güzel temenniler de bulunur. Ama biz burada festivalde gelen herkese ok atabilecekleri ve atabinecekleri bir ortam hazırlıyoruz. Sadece gelip burada o sportif faaliyetleri izleyerek dönmüyorlar aslında. Bu at binmeyi deneyimlemek istediklerinde onlar için alanda hazır atlar var ve gelip o atlara binebiliyorlar. Eğer çocuklarımız çok ufaksa onlar için de poniler var. Evet. Onlar da ponilerle deneyimleyebiliyorlar.
Miniklere bunu. Minik atlar.
Evet, büyüklere büyük atlar. Aynı şekilde ok atışları da aynı şekilde. Gelen ziyaretçiler için ok atabilecekleri parkurlar var. Burada 20'nin üzerinde parkur hazırladık. Gelen herkes ok atmak gibi bir deneyimi burada yaşayabiliyorlar. Aynı zamanda biz şöyle düşünüyoruz, bu sportif faaliyetleri kültürler olmazsa taşıyamayız. Bunlar tamamen yok olmadıysa bugün aslında bu kültürün sayesinde. O yüzden bu sportif faaliyetleri onları taşıyan lokomotif olan kültürlerle birlikte sergilemeye çalışıyoruz burada. Hem Orta Asya'dan hem Anadolu'dan çeşitli katılımcılarla birlikte burada kıl çadırlarının içerisinde, keçi çadırlarının içerisinde bu kültürü sergiliyoruz. Onlar da kültürel faaliyetlerine göre yemekler hazırlıyorlar, ikram ediyorlar gelenlere, ziyaretçiler bu yemeklerden tatma fırsatı yakalıyorlar. Kendi el sanatlarını sergiliyorlar, onları görme şansına sahip oluyorlar. Ya da burada bir kilim nasıl dokunuyor, hangi bitkiler hangi rengi veriyor ve o boyama işlemi nasıl yapılıyor, onu burada görme şansına sahip oluyorlar. Festivalimizin bu anlamda belki de en başat özelliklerinden birisi bu. Yani hem deneyimlemeye açık, hem de bir nevi öğretici bir tarafı var ve bilgi aktaran bir tarafı var. İnformasyonun hani çok arttığı ve bilginin artık yığın hale geldiği bir zamanda görselleştirerek bir bilgiyi daha hızlı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz burada. Sanıyoruz etkili oluyor. Özellikle çocuklar üzerinde de ben oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Yetişkinlerin de yani biz bunu biliyorduk ama böyle dokunduğunu ya da bunun bu renkten olduğunu bilmiyorduk gibi tepkilerini alıyoruz. O yüzden bir nevi aslında hızlı bir informasyon tarafı da var buradaki çalışmaların. Evet. Açıkçası alan bahsettiğim çok geniş, içerikler de çok geniş. Böyle herhalde sabaha kadar anlatsak bitmez bunlar.
Bu arada biz şu an etkinlik alanındayız. Her şey hali hazırda gerçekleştirilmiş. Biz biraz hazıra konmuşuz. İşin hazırlık kısmından da biraz bahsetmenizi rica edelim. Neler yapıldı bu etkinliğin düzenlenmesi, bu festivalin düzenlenmesi için? Ne gibi hazırlıklar yapıldı?
Festivalin düzenlenme sürecinde Yasin Bey de birazdan anlatacaktır mutlaka. Komisyonlarımız var ve gerçekten uzman kişiler bu komisyonlarda çalışarak hazırlanıyor. Yani kültür komisyonu ayrı şekilde çalışıyor. Pek çok komisyon ayrı şekilde çalışıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri yani her toplantısında ve her süreçte mutlaka işin aslında çok içindeyiz. Evet. Bir de öyle bir tarafı var gerçekten. Alandayız. Mutlaka ne olduğunu birebir gözlemleyerek bu süreci yönetmeye çalışıyoruz ve en doğru neyse onu uyarak bir şeyler hani bugün diyoruz ya kültürü yaşatmaya çalışıyoruz ama gerçekten yaşayarak deneyimlemelerini sağlıyoruz buraya gelen ziyaretçilerin aslında uygun olarak aktarmaya çalışıyoruz süreci. Bu anlamda çok önemli ama Yasin Bey de tabii sanat yönetmeni olarak alanın nasıl planlandığı, bu sürecin nasıl yürütüldüğü konusuna daha hakim. O yüzden Yasin Bey'i
sözü kendisine bırakalım. Buyurun.
Tabii yani uzun bir hazırlık süreci var. Bir de bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz için artık bazı zorlukları da geride bıraktık. Ama festivalimize katılımcılar, sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler dedik ama hem Türkiye'nin hem dünyanın çeşitli yerlerinden olduğu için öncelikle muhataplarımıza ön görüşmelerimiz oluyor. Tabii çok önceden başlayan. Ve onların buraya gelmeleri bir yani mesela burada az önce bahsetmedim ama Azerbaycan'dan Karabağ atları burada bir atlı gösteri.
Evet, röportaj yaptık az önce. Onlarla da dinleyicilerimiz eğer programımızı sürekli takip ederlerse mutlaka yayınlayacağız. Evet. Çok çok güzeldi.
Şimdi Karabağ atları tabii çok özel atlar. Dolayısıyla onları oradan buraya getirmek gerekiyor. Tabii onun pek çok prosedürü var. Gümrükleme işlemleri var. Hayvanların da pasaportları var biliyorsunuz. onların hazırlanması gerekiyor. İşte geliş gidişlerinin organize edilmesi gerekiyor. İşte buradaki konaklamaların ayarlanması gerekiyor. Dolayısıyla tüm bunlar incelikle planlanıyor, görüşülüyor. Biz de Etnospor olarak yaklaşık 2 ay önce orada gerçekleştirilen Yaylak Festivali'ndeydik. Artık Etnospor'a davet ettiğimiz misafirler burada gördükleri konsepti, setup'ı kendi ülkelerinde gerçekleştirmek için bizden de destek istiyorlar. Biz de edindiğimiz tecrübeyi onlara aktarıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki bahar ayında da Özbekistan'da tarihi kentlerinden birisi olan Hive'de gerçekleşecek bir festival. Sevenlerini şimdiden haberdar etmiş olalım. Hem şehrin kendisi çok güzel hem de umuyorum festival çok güzel olacak. Tabii biz dediğim gibi uluslararası bir konfederasyon olduğumuz için işte Arjantin'deki sporcularla işte Azerbaycan'daki sporcularla gidip bu görüşmelerimizi gerçekleştirip daha sonra onların oradaki ihtiyaçlarını burada karşılamak üzere buradaki alanı tertip ediyoruz, düzenliyoruz. Aynı şekilde Anadolu'dan festivalimize katılmak isteyen yöre belediyelerinin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Tabii kültürel zenginliğimiz açıkçası Anadolu coğrafyası deyince, Türk dünyası deyince hiçbir yere sığmayacak kadar evet, büyük coğrafyalara sığmamış gibi bir festivale nasıl sığsın. Dolayısıyla elemek, seçmek zorunda kalıyoruz onları. Olabildiğince efektif, olabildiği kadar kendi mecrasından, otantitesinden koparmadan burada onları sergilemeye çalışıyoruz. Tabii ilk başta da çok zorlandık çünkü yeni bir şey yapıyorsunuz, yeni bir konseptte. Sanıyorum bu kadarı herhalde başka bir festivalde yoktur diye tahmin ediyorum. Özellikle bu formatıyla, bu biçimiyle. Anlatmakta zorluk çekiyoruz yani nasıl olacak, nasıl yapılacak diye. Tabi burada kültür deyince onu aslında rücu etmeye çalıştığınızda bizim bir han çadırımız var. Büyük bir çadırımız. Obadaki en büyük çadır. Yaklaşık 42 tane çadırımız var alanda. Bir de han çadırımız var. Han çadırında misafirlerimizi, resmi misafirlerimizi ağırlıyoruz. Tabi yaklaşık yani 100 metrekarenin üzerinde bir çadır orası. Baktığınızda işte çadır dediğinizde geçmişin gelenekteki evi onlar. Şimdi orada yerde oturuyor insanlar. Gelen misafirlerimizi yerde ağırlıyoruz. Onlara yerde sofra...
Tam geleneksel bir ortam.
Evet, yerde sofra kuruyoruz. Tamamen geleneksel menüden hazırlanmış, seçilmiş yemekleri onlara ikram ediyoruz. Bu bile başlı başına çok özel bir deneyim aslında fırsatı sağlıyor. Ve bugüne kadar ağırladığımız misafirler bundan çok hoşlandı. Tabii ilk yaparken tereddütler vardı. Yerde mi oturacak misafirler? İşte sofra yere mi serilecek? Yani hiçbir şey olmayacak mı? Ama orada biraz ısrarcı olduk. Bu işin özü budur, geleneği budur, aslı budur. Yani bunu tecrübe etmek bize başka bir şey öğretebilir. Bunu günümüze uydurursak biraz onu deforme etmiş oluruz diye. Sağ olsun başkanımız o konuda, o da duyarlı ve hassas olduğu için bunun gereğine ise biz de onu yapmalıyız düşüncesiyle o konuda bizlere alan açtı. Biz de o çerçevede bunu gerçekleştirdik ve gerçekten her gelen yani evet bugün hala yani burada oturmak gerçekten çok büyük bir keyif ve yapılabilirmiş geri dönüşlerini aldık. Gelenek tecrübedir diyoruz. Bu tecrübe binlerce yılda oluşmuş bir tecrübe. Aslında bir nevi bu bir fırsattır aynı zamanda. Tabii okumak, biraz ona o göze bakmak gerekiyor. Çok fazla içeriğe sahip çünkü. Biz böyle çok yüzeysel ve kabaca anlatıyoruz burada. Ama baktığımızda bugün alanda o anlamda tekil tekil sayacak olursak herhalde 500'ün üzerinde böyle pointten, içerikten bahsedebiliriz. Çünkü her belediye neredeyse onun üzerinde bir içerikle katılıyor. Müzik, kıyafet, yemek, el dokuması, bakır, halı, kilim artık ne geliyorsa aklınıza. Bunları peş peşe koyduğumuzda gerçekten çok zengin bir içerik burada bizi bekliyor. Bir de yine kültürel faaliyetler alanında belki de tek başına bir festival olarak zikredebileceğimiz bir evrensel tatlar bölümümüz var. Geçen sene TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirmiştik. Bu yılda yurt dışı Türkler ve akraba topluluğunun aynı zamanda Kültür Bakanlığımızın ve yine TİKA'nın desteğiyle hazırladığımız bir organizasyon. Orada da 16 farklı ülkeden aşçılarımız gelerek burada alanımızda kendi yemeklerinden menüleri hazırlayıp burada insanlara tadımlık ikram ediyorlar. Dolayısıyla buraya geldiğinizde Macaristan'dan Orta Doğu'ya, işte Afrika'dan Orta Asya'ya pek çok farklı ülkenin kültürel lezzetlerini tatma, görme ve tariflerine ulaşma şansı elde ediyorlar. Bu sanırım dünyayı gezmekte de çok kolay elde edebilecek
evet,
bir şey değil.
Evet, kesinlikle. Dünyayı gezseler bile o tarifleri anında her yerde göremezler. Önlerine gelecek ama burada bence aşçı ile bile görüşme şansları var değil mi? Hani nasıl yapıldığına ilişkin detaylı bilgi alma şansları var. Peki yer olarak Atatürk Havalimanı'nda mı olacak bundan sonraki yıllarda da? Çünkü burası gerçekten çok güzel sanki bu Etnospor Kültür Festivali için biçilmiş kaftan.
Kesinlikle. Biz aslında 4 yıldır her seferinde bir yerde kalıcı olsak ve bunu devam ettirsek düşüncesindeyiz. Ama fırsat olmadı bir türlü. Şimdi Cumhurbaşkanımız burayı biliyorsunuz Millet Bahçesi olarak adres gösterdi. Evet. Eğer burası Millet Bahçesi'ne dönüşme noktasına inşallah bir sorun yaşamaz ise biz de burada kalıcı olmak istiyoruz. Yani şartlar umarız buna el verir gelecekte. Ama biz burayı sevdik alan olarak. Eğer kalıcı olma düşüncemiz olursa elbette ki çok daha rahat ve çok daha güzel bir festival olarak burada devam edecektir diye düşünüyoruz. Ama eğer ki burada olmazsa pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diyoruz ve biz kendimize başka bir yer arayıp orada devam edeceğiz festivalimize.
Asla dönmeyiz yolumuzda. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten öyle. Bu yılın sloganı da bu: pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Dönmüyoruz efendim. Biz de yayınımıza devam edeceğiz. Bir müzik arası verelim müsaadenizle. Müzik aramızın hemen sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Dağlarda kar olurum, sevdiğim güneş ise o.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayındayız. Ve Etnospor Kültür Festivali'ndeyiz. Dördüncüsü gerçekleşiyor bugün. Aynı zamanda Türkiye'nin Sesi Sydney Radyosu'yla da ortak yayındayız. Avustralya'dan da bizi dinliyorlar. Avustralya'daki kardeşlerimize de selam olsun. İki değerli konuğum var. Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Safiye Baki ve sanat yönetmeni Yasin Tütüncü. Efendim biz sohbete başladık. Bir müzik arası vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Etnospor dediğimiz kavramı biraz daha detaylı olarak dinleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Hani evet, etno deyince etnikle ilgili bir veya gelenekselle ilgili bir konu olduğunu algılıyoruz ama hani sizin ifadeleriniz bizim için tabii ki daha açıklayıcı olacak.
Etno kelimesi aslında tam etnik kelimesini tam da karşılamıyor. Biraz uzun orası ama özetle söyleyeceğim. Aslında tam anlamıyla geleneksel kelimesine tekabül eden bir kavram. Daha etos kelimesinden uzanarak geliyor günümüze. Tabii uluslararası bir faaliyet olduğu için kelimeyi o yönüyle de kullanıyoruz. Çünkü tüm dünyada faaliyetler yürütüyoruz. Geleneksel sporlar deyince pek çok spordan söz edebiliyoruz. Konfederasyonumuza da bu anlamda bağlı pek çok geleneksel sporlar dalında uğraşan kuruluş var. Ama özellikle bugün alanımızda bulunan hani çok benim de önemsediğim oyunlardan mangala ve aşık oyunu çok güzel iki oyun bunlar gerçekten. Özellikle yine çocukların çok sevdiği iki oyun. O konuda Zeynep hocamız bize daha detaylı bilgi verirse bence ben de biraz bildiklerimi tazelemiş olurum böylelikle.
Memnuniyetle tabii ki. Evet, ben biraz mangaladan özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü evet, bugün aslında Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun faaliyetleriyle daha tanınır hale geldi mangala. Çünkü hem okul etkinlikleri, konfederasyonun okul etkinlikleri hem de gerçekten festivalde tanıtımı çok güçlü. Ama onun dışında da pek çok turnuva düzenleniyor. Mangala ne dediğimizde geleneksel Türk zeka ve strateji oyunu. Ama çok eski bir oyun ve genel olarak göçürme adı altında biliniyor. Ve hatta Divan-ı Lügat-ı Türk'te bile geçiyor 11. yüzyılda göçürme adı. Köçürme adıyla geçiyor. Ve Anadolu'da gerçekten çok çeşitliliği var ama dünyanın pek çok yerinde de bu oynanabiliyor. Mangala'nın bir özelliği, yani çok kolay şekilde oynanabilir bir oyun. Aslında bütün geleneksel oyunların hani pratik malzemelerle hemen oynanabilir oyunlar olması, elde ne varsa onu değerlendirmeye dayanması geleneksel oyunlar aslında pek çok şekilde buna dayanıyor. Toprağı kazarak da oynanabiliyor ama evlerde hani çay tabaklarına taşları koyarak bile oynayabiliyoruz. Ama burada geldiklerinde Etnospor Kültür Festivali'ne gelen her ziyaretçimize de işte ok attığında, güreş tuttuğunda mangala da hediye ediyoruz.
Evet evet, zaten pek çok çocuğun sırtında çantaları evet. Öyle geziyorlar. İçlerinde mangala var. Onu da duyuralım. Mutlaka evet. Gelin festivalimize, bir mangala da sizin olsun. Siz de arkadaşlarınıza öğretin, ailenize öğretin ve birlikte evet. Oynayın diyelim, değil mi?
Evet. Yani kuyu sayısı ve taş sayısı aslında Anadolu'daki çeşitliliğe göre değişebiliyor. Rakip yani en az iki kişiyle oynanıyor ama dört kişi ve altı kişiyle oynanan çeşitleri de var Anadolu'da. Kuralları zaten içinde yazıyor burada, hani çok belki uzun anlatmak, hani sağa doğru taş taşıma, yani taşları gerçekken geçirmeyle ilgili, işte göçürme taşımayla ilgili. En çok kuyularımız var ve hazinelerimiz var. Hazinede en çok kuyusunu toplayan aslında oyunu kazanmış sayılıyor. En çok taşını alabilen oyunu kazanmış sayılıyor. Ve gerçekten mangala çok farklı biçimlerde, yani tohumla bile, tanelerle bile oynanabilen bir oyun. O yüzden bolluk bereketle bile ilişkilendiriliyor. Dünyanın her yerinde çok yaygın. Yani Afrika'da da biz mangalayı görüyoruz. Mangala adıyla olmasa bile adı değişebiliyor. Çok fazla çeşitliliği var. Ama Anadolu'da eskiden göçürme adıyla, bugün ise mangala adıyla bildiğimiz bir Türk zeka ve strateji oyunu. Burada belki şuna da dikkat çekmek lazım. Çünkü görme engelliler için de turnuvamız var. Yani herkes için spor ve herkes için oyun bizim için çok önemli. Erişilebilirliği çok önemli. Ve burada görme engelliler için özel üretilmiş mangala masa sehpalarında, oyunlarında mangalalara da, aynı görme engellilere de burada turnuvalar yaptırıyoruz. Onlar da burada oynama fırsatı buluyorlar. Mangalayı oynama fırsatı buluyorlar. kısaca aşıktan da söz edebiliriz belki.
Tabii ki söz ederim ama mangala için şunu da bahsetmek gerekiyor. Şimdiki çocuklar diyelim dışarıda bir oyun oynamak isteseler ne oynayacaklarını bulamıyorlar. Öyle değil
evet,
mi?
Evet, evet.
O kadar aslında ucuz, o kadar basit yollu, yani masrafsız bir oyun aslında. Dışarıdan
kesinlikle
toplayacakları taşlarla, o toprağa oyacakları çukurlarla rahatlıkla oynayabilecekleri oyun. Aslında bu geleneksel oyunların gerçekten çocuklarımıza öğretilmesi ve devamlı sağlanması o kadar önemli ki.
Evet, çünkü o kültürde yetişiyorlar. Aslında kültürel kimliklerinin bir parçası ve aidiyet hissediyorlar. Bu da çok önemli. Yani sürekli tekrarlanan oyunlar bunlar. Hani eğlence var, içinde yarış var. Yani birazcık o yarışma.
Evet, var,
zaten rekabete de birazcık dayalı. Hani o da oyuna tutkuyu sağlıyor
tabii,
aslında.
Bütün müsabakalarda aynı durum söz konusu.
Evet, aynı şekilde. O yüzden hani mangala bunlardan sadece biri.
Evet, yani masrafsız olduğunu da vurgulamak lazım.
Tabii.
Çünkü anne babalar çocuklarına o kadar çok oyuncak satın almak zorunda kalıyor ki ve o kadar yüksek meblağlar ödemek zorunda kalıyorlar ki.
Hiç gerek yok. Evet. Yani şu çok basit şekilde gerçekten çay tabaklarını kullanarak, evdeki fasulye tanelerini kullanarak, leblebiyi kullanarak, nohutu kullanarak evet, oynayabilecekleri bir oyun. Ama çok gerçekten mangalaya sahip olmak istiyorlarsa da biz burada ücretsiz olarak mangalayı da dağıtıyoruz.
Evet.
Yine burada sahip olabilirler.
Evet, aşıktan da bahsedelim.
Tabii aşıktan bahsedelim. Aslında aşık dediğimiz bir kemik. Hayvanların arka bacağında bulunan bir kemik türü. Ve aşık da çok eskiden beri oynadığımız, hatta birazcık değişerek bugüne doğru gelen, yani bu değişim sürecini de anlatıyoruz biz. Hani aşık, koz dediğimiz ceviz oyunu, misket ve aslında gazoz kapaklarıyla da benzer şekilde oynadığımız oyunlardan biri. Şu şekilde, yani aşık oyununun da pek çok türü var aslında. Yani bu çeşitlilik de bizim için çok önemli. Ama genel olarak daha çok aşığı kazanmaya dayalı yine. Belki hani çocuklar aşık pek görmedikleri için, burada tabii ki görebilirler. Hem yetişkinler için aşık oyunumuz ayrı, çocuklar için de yine aşık oyunu alanımızda, yani geleneksel çocuk oyunları alanında aşık oynatıyoruz. Ama aşık oyun alanı da yetişkinler için burada yine mümkün oynamaları. Hı hı. Ve genelde bir çemberin içine bir daire çizilerek ve hani oynanan ve aşıkları dışarı çıkarmaya dayalı ve en çok aşığı toplamaya dayalı ya da düz bir çizgide aşık vurmaya dayalı yine misket gibi oynanan bir oyun türü. Belki Yasin Bey diğer alanlardan da birazcık bahsetmek ister.
Zeynep Hanım bahsedince affedersiniz. Ben cidden gidip oynayasım geldi. Gerçekten çok keyifli alanlar. Çocuk oyun alanı diye isimlendiriyoruz ama başında da söyledik. Yetişkinler de çok rahat oynayabilecekleri oyunlar bunlar gerçekten. Oyun tabii bugün biraz spor diye isimlendirilse de geçmişte talim amacıyla yapılan sportif faaliyetler bunlar. Bunlardan bir tanesi de yine bizim oyun alanımızda gerçekleştirilen atlı cirit oyunu. Atlı cirit oyunu Anadolu'da özellikle Osmanlı döneminde bugün Fenerbahçe Galatasaray maçlarını aratmayacak kadar yoğun bir fanatik kitleyle birlikte sarayın bahçesinde oynanmış oyunlardan bir tanesi. Özellikle halen Topkapı Sarayı'nın bahçesinde bu cirit takımlarına ait iki tane anıt yer almakta. O günden bugüne gelen ziyaretçiler orada görebilirler bu anıtları. Tabii bu cirit oyunu bir dönemin cündilik diye tabir edilen savaş taliminin de bir diğer aslında şekli diyebiliriz. Bu bir nevi İki takımdan oluşuyor ve bu takımlar birbirlerine oyunda cirit dediğimiz yaklaşık 1 metre 90 santim gibi ya da 1 metre gibi uzunluğundaki bir şeyi ahşap sopayı, ucunda plastik olan bir sopayı fırlatıyorlar. Hı hı. Bu fırlattıkları sopa karşıdaki cirit şeyine değdiğinde puan alıyorlar. Ama bu oyunun çok önemli bir özelliği var. Belki de diğer sporlarda olmayan bir şey. Tabii aynı zamanda atlı bir spor bu. At üzerinde oynanan bir spor. Bu atlı spor tabii zor aynı zamanda. Hem o atı çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Hem belirli süreler içerisinde alandan çıkmanız, rakibinizi yakalamanız ve ciritle onu vurmanız gerekiyor. aynı şekilde cirit'i isabet ettiremediğinizde sizin karşı taraftan gelecek hamleye karşı hızlı bir şekilde geri dönmeniz gerekiyor. Bu bir defa çok iyi bir at kullanma yeteneği gerektiriyor. Aynı zamanda sizin de çok iyi bir el becerisine sahip olmanız gerekiyor. O cirit'i atmak ya da tutmak için. Çünkü tuttuğunuzda da ayrı bir puan alıyorsunuz. Attığınızda da ayrı bir puan alıyorsunuz. Ama enteresan bir kuralı var bu oyunun. Tam rakibinizi tabir yerindeyse gafil avladığınız ve cirit'i atıp onu vurma şansınızın artık %100 olduğu bir dönemde, bir anda rakibinizi affederseniz, vurmazsanız vurduğunuzu aldığınızdan iki kat daha fazla puan alıyorsunuz. Yani affettiğinizde vurduğunuzda iki puan alıyorsanız affettiğinizde 4 puan alıyorsunuz. Bu da geleneksel sporların diğer bir öğretisi aslında. Yani insanların tam da bu tip durumlarda nefsini yenilmeme, işte düşman bile olsa belki de hani affetme şeyini ve insanın kendini o konuda kontrol etmeyi normal zamanda gündelik akışta öğretme, onu bir yetenek olarak kazandırmak üzerine kurgulanmış bir şey. Ve o gün bugün hala bu devam ediyor. Bu meşhur iki takım aslında tarihte, özellikle Osmanlı döneminde, onu da zikredelim, izleyicilerimiz için ilginç bir bilgi olacak. Bu cirit oyundaki iki takımın adı Lahana ve Bamya.
Bunu, çok güzelmiş.
Bunu unutmasınlar, bunu bir kenara yazsınlar. Buradan başlayan hikaye oldukça ilginç ve uzun. Onu da inşallah başka bir programda anlatırız.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz o kadar mutlu olduk ki bugün burada bu ortamı yaşıyor, teneffüs ediyor olmaktan, ayrıca sizlerle bu programı gerçekleştiriyor olmaktan. Programımızın başında söylemiştim ya, röportajlar da aldık diye. Şimdi o röportajları dinleyicilerimize ulaştıralım ve yavaş yavaş artık huzurlarından ayrılalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Safiye Baki ve sanat yönetmeni Yasin Tütüncü bugün bizlerle birlikte. Daha doğrusu biz onlarla birlikteydik aslında. Biz misafir geldik ama çok da güzel ağırlandık.
Biz bir TRT'yi kez daha ve TRT ailesini burada ağırlamaktan oldukça memnun olduk. Buradan bir kez daha TRT ailesine ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'na teşekkür ediyoruz.
Biz de sizlere katıldığınız için ve bu harika organizasyonu dinleyicilerimize bir de sözle anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz dünyanın dört bir tarafına sesleniyoruz bu mikrofonlar aracılığıyla. Şimdi diyorlardır ki, ah keşke biz de İstanbul'da Havalimanı'nda olsak keşke, da evet, katılabilsek. İnşallah Türkiye'de ve İstanbul'da olma imkanı olan dinleyicilerimiz de muhakkak bu alana beklediğimizde bir kez daha ifade edelim. Size de tekrar teşekkürlerimizi sunalım.
Biz teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında sizlerle birlikteydik. Biz bugün Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen çok güzel bir etkinlikteydik. Dördüncü Etnospor Kültür Festivali'ndeydik. Değerli konuklarımız oldu. Bu festivalin ayrıntılarını onlarla konuştuk ve şimdilik huzurlarınızdan röportajlarımızla ayrılmak istedik. Programımızdan hemen önce bu etkinliğe katılan değerli katılımcılarla röportajlarımızı yapmıştık. Sizi o röportajlarla baş başa bırakıyoruz ve bizler huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan, Ankara'da teknik masada Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, bir başka Hayatın Sesleri programında daha tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde bugün Etnospor Kültür Festivali'ndeyiz ve sizleri atlı spor alanına getirdik. Azerbaycan Karabağ Atları Akrobasi Takımı antrenörü Azer Hamzayev yanımda şu anda. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Salamlıyorum buradan bütün bu tedbirin iştirakçılarını, her bir kesi, bütün Türkiye'ni, Azerbaycan'ı, bütün Türk dilli bizim kardeşlerimizi, bacılarımızı.
Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Anlatır mısınız, bu takım nasıl kuruldu? Ne kadar zamandır akrobasi ile ilgileniyorsunuz at üzerinde?
Evet, elbette anlatabilirim. Çünkü bu takım, halihazırda gördüğümüz bu takım, bu arkadaşlar Azerbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin süvari dəstəsinin idmançılarıdır. Takım 2012-ci ildə kurulmuşdu. Neredeyse 7-8 sene olur. Bu 7-8 sene ərzində dünyanın bir çox ölkəsində, Kraliçanın tədbirlərində, Londra'da, İsveçrədə, İtaliyada çıxışlarımız olubdu. Və uzun bir 7 seneden sonra nihayet ki biz öz kardeş bacılarımızın yanına güzel Türkiye'mize gelmişik. Gördüğünüz gibi bugün İstanbul'dayız. Burada bu etnospor festivalinde iştirak edirik. Buradan her bir kesi bir daha salamlıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Peki nasıl yapılıyor bu spor?
Bu spor atlar büyük bir süratle hareket ettiği zaman orada akrobatik hareketler gösterilir. Onun en güzel yolu böyle söylemekle yok, onu bir bakıp kenardan seyreden de daha güzel anlaşılabilir. Atın karnının altından keçirler, boynun altından keçirler, yere düşüp atın beline oturma var, ayak üstte dayanma var, baş aşağı dayanma var. Yani böyle bir hareketler. Ve sonda çok değerli, çok değerli bizim rahmetlik ulu önderimiz Heydar Baba'nın söylediği gibi iki devlet, iki millet şuarıyla Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla semanı dalgalandırır, güzelleştirir bizim tedbirimizi ve bizim aşçılarımızın yürüyüşünü.
Ne kadar güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İzlemeyi de çok arzu ederiz akrobasi takımının evet, gösterisini.
Çok teşekkür ederim. Burada bizim bir arkadaşımız var, Müzadil Mellim. Bundan iki ay önce bu tedbirlerin organizatörlerinden biriydi. Onu da görebiliriz. Müzadil Mellim bizim Gedebey şehrinde büyük bir tedbir geçirdi. Orada o işin teşkilatçısı. Burada da bu işin teşkilinde yakından kömeliği gösteren kardeşlerimizden biriydi.
Hemen mikrofonu size de uzatalım o zaman. Siz ne kadar zamandır ilgileniyorsunuz?
Teşekkür ederim. Biz Bilal Bey'e davet için teşekkür ederiz. Hem takımımızı davet ettiği için hem Azerbaycan delegasyonunu burada davet ettiği için. İki ay önce Türkiye takımı Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan'da Milli Yayla Festivali'nde katıldılar, iştirak ettiler. Büyük coşkuyla karşılandı Türk kardeşliğimiz, Azerbaycan kardeşliğimiz. Her zaman var olsun kardeşliğimiz. Bu festivallerin, bu el bayramlarının, şenliklerinin daha süreli olmasını dileğiyle sizlerle bütün dinleyicilerinize salamlıyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan'daki tüm dostlarımıza lütfen bizden selam götürün. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ekibi olarak sizi sevgi ve saygılarla selamlıyoruz.
Teşekkürler. İnşallah dikkat. Dip dip.
Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, mas güreşi sporuyla ilgilenen bir arkadaşımız şu an yanımda. İlker Sakallı, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasıl bir oyun, anlatır mısınız dinleyicilerimize?
Mas güreşi eski Yakut Türklerinden kalma bir oyunumuzdur. Mas kelimesi ağaç anlamına gelmektedir. Yani bir anlamda da ağaç güreşidir. Rakiplerin birbirine temas etmeden oynadığı ender oyunlardan bir tanesidir mas güreşi.
Peki siz neden ilgi duydunuz?
Yani hoşuma gitti. Bir televizyonda görmüştüm ben de daha önce. Hoşuma gitti. Ben de yapmaya başladım. Daha sonrasında buraya geldim.
Peki bu kültür festivalinin mas güreşinin öğrenilmesi konusunda ne gibi faydaları olacağını düşünürsünüz?
Yani gençlerin şu anda buraya ilgisi gerçekten çok yüksek. Hani genç arkadaşlarımız buraya geldikleri zaman çıkmak istemiyor fazla. Hani daha çok vakit geçirmek istiyorlar burada. Biz de gereken ilgiyi, alakayı gösteriyoruz.
Ben ne atıyorum?
Yani bilemiyorum. Belki ileride bir federasyon kurulur, madalyalar belki gelebilir, bilemiyorum.
Siz de başladığınıza göre o madalyaları sizden de belki görebiliriz ileride inşallah.
Umarım inşallah, işte federasyonumuz eğer kurulursa mas güreşi üzerine belki olur bir gün.
Gerçi Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun etnosporlar içinde saydığı oyunlardan biri aslında mas güreşi. Nasıl oynanıyor, dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
Bir el ters bir el düz olmak üzere bir kişi içten bir kişi dıştan bir sopamız var, ağaç. Onu tutuyoruz ve birbirimize çekiyoruz rakibimize temas etmeden. Temas ettiğimiz zaman oyun sonlanır. Kimin elinde sopa kalırsa o oyunu kazanır. Üç el oynanır, iki yapan kazanır.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, mas güreş alanındayız. Etnospor Kültür Festivali'nde İlker Sakallı yanımdaydı. Bize mas güreşini anlattı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın sesleri.